Ayrım 6.
Yüzünden düşen bin parça olan Pablo, seni de yabancıyı da vurmam gerek dedi. Hele bir dene dedi kadın, sonra da gör neler oluyor. Robert Garden yüzü asık, koca kafalı adamdan ve elindeki koca kaşığı asaymışçasına yetkiyle tutarak, gururla ve güvenle dikilmiş kadından gözlerini ayırmaksızın, ''Bana bir bardak su versenize'' dedi. Pablo'nun kadını, ''Maria'' diye seslendi. Kız kapıdan girdiğinde de, ''Bu yoldaşa su getir'' dedi. Robert Garden şişesine uzandı. Şişeyi çıkardı. Çıkarırken de meşin kılıfındaki tabancasını gevşetti. Baldırının üzerinde sallandırdı. Bardağına biraz daha içki döktü. Kızın ona getirdiği su bardağını alıp suyu neredeyse damla damla olmak üzere içkinin üzerine dökmeye başladı. Kız dirseğinin dibinde durmuş onu izliyordu. Pablo'nun kadını kaşığı sallayarak ''Dışarı!'' dedi kıza. Kız yanağı Robert Garden yanağının yanında sıvının bulutlandığı bardakta olan biteni dikkatle izleyerek ''Dışarısı soğuk!'' dedi. ''Olabilir!'' dedi Pablo'nun karısı. Sonra sevecen bir sesle ''Ama burası da çok sıcak!'' diye ekledi. ''Uzun sürmez!'' Kız başını sallayıp dışarı çıktı. ''Artık bu kadarına dayanabileceğini sanmam!'' dedi Robert Garden kendi kendine. Bir eli bardağı tutarken öbür eli şimdi açık seçik tabancanın üzerinde duruyordu. Emniyet mandalını kaydırdı. İyice yıpranmış engelleyici tutamağın neredeyse hiç pürüzsüz biçimde sürtünüşünü duydu. Koruyucusu yuvarlak, serin tetiğe güvenle dokundu. Pablo artık ona bakmıyordu. Gözleri yalnızca kadının üzerindeydi. Kadın sözünü sürdürdü. ''Kulak ver bana Ayyaş. Burada emirleri kimin verdiğini anladın mı?'' ''Ben veriyorum.'' ''Hayır, dinle. Kıllı kulaklarındaki kirleri temizle. İyi dinle. Ben veriyorum emirleri.'' Pablo kadına baktı. Yüzünden ne düşündüğü anlaşılmıyordu. Dik dik baktığı gözlerini önce kadına, sonra da masanın karşısına Robert Garden'a çevirdi. Uzun bir süre daha düşünceli düşünceli baktı. Sonra da gözleri yine kadına döndü. ''Tamam, emirleri sen veriyorsun.'' dedi. ''İstersen emirleri o da verebilir. İkinizin de canı cehenneme.'' Doğrudan doğruya kadının yüzüne bakıyordu. Ne etkilenmişti ondan ne de boyun eğmiş gibiydi. ''Tembel olabilirim, çok içiyor da olabilirim. Benim tabansız olduğumu da düşünebilirsin. Ama burada yanılıyorsun işte. Budala değilim ben.'' Araladı konuşmasını. ''İster emir ver, ister ne yaparsan yap. Şimdi komutan olduğun gibi aynı zamanda da bir kadınsan, getir de bir şeyler yiyelim.'' Pablo'nun kadını, ''Maria'' diye seslendi. Kız başını mağara ağzındaki battaniyeden içeri uzattı. ''Gir de yemek dağıt.'' Kız içeri girip ocağın yanındaki alçak masaya doğru yürüdü. Mineli çini tasları alıp masaya getirdi. Pablo'nun kadını, ''Herkese yetecek kadar şarap var.'' dedi Robert Garden'a. ''O Ayyaş'ın dediklerine kulak asma. Bu bitince daha alırız. Şu içtiğin tuhaf şeyi bitir de bir bardak şarap al.'' Robert Garden bardakta kalan içkisini mideye yuvarladı. Böyle içtiğinde onun içinde ılık ılık, yavaş, buharlaştırıcı, ıslak, bir takım değişmeler yapan sıcaklığını duyumsuyordu. Sonra da şarap koymaları için bardağı verdi. Kız bardağı ağzına değin doldurup gülümsedi. ''Eh, köprüyü gördün mü?'' diye sordu çingene. Bağlandıkları insanı değiştirdikten sonra ağızlarını açmamış olan öbürleri şimdi hep birden öne doğru abanıp kulak kesildiler. Robert Garden, ''Evet'' dedi, ''kolay bir iş. Size de göstermemi ister misiniz?'' ''Elbette ahbap, hem de çok.'' Robert Garden gömleğinin cebinden defterini çıkarıp çizdiklerini onlara gösterdi. ''Bak hele neye benziyor?'' dedi adı Primitova olan yayvan yüzlü adama. ''Köprünün ta kendisi yahu.'' Robert Garden, kalemin ucuyla köprünün nasıl havaya uçurulacağını ve tahrip kalıplarını yerleştirmenin nasıl olacağını anlattı. Onun Andres adındaki yaralı yüzlü biraderi, ''Ne de kolaymış.'' dedi. ''Peki onları nasıl patlatıyorsun?'' Robert Garden bunu da açıkladı. Onları gösterirken kızın koluyla omzuna yaslanmış, öyle bakmakta olduğunu hissetti. Pablo'nun kadını da bakıyordu. Bir tek Pablo ilgilenmemişti. Maria'nın mağaranın girişinde solda asılı şarap tulumuna büyük çanağı daldırıp doldurduğu şarap bardağını yudumlayarak kendi başına oturuyordu. Kız yumuşak bir sesle Robert Garden'a sordu. ''Bu türden çok iş yaptın mı?'' ''Evet.'' ''Peki bunu yaparken biz de izleyebilir miyiz?'' ''Elbette, niye olmasın?'' Pablo masanın ucundan ''Göreceksin'' dedi. ''Kuşkum yok göreceğine.'' Pablo'nun kadını ona dönüp ''Kapa çeneni'' dedi. Sonra birden öğleden sonra Garden'ın elinde gördüğü şeyi anımsayıp çılgıncasına acımasız bir öfkeye kapıldı. ''Kes sesini tabansız, kes sesini uğursuz baykuş, kes sesini cani.'' ''Tamam'' dedi Pablo, ''sesimi kesiyorum. Artık komutan sensin. Siz de o güzel resimlere bakmayı sürdürün. Ama unutmayın ki ben budala değilim.'' Pablo'nun kadını kızgınlığının üzüntüye, tüm umutların, beklentilerin yıkıntıya dönüştüğünü duyumsayabiliyordu. Daha küçük bir kızken tanımıştı bu duyguyu. Tüm yaşamınca bu duyguya neden olan şeyleri biliyordu. Aynı duygu birden bastırmıştı şimdi de. Onu bir yana itti. Onun ne kendisine ne de cumhuriyete dokunmasına izin vermeyecekti. Şimdi yemek yiyelim dedi. Tencereden çanaklara yemek koy Maria. 5. Robert Garden mağaranın girişine asılı eğer battaniyesini yana itip dışarı çıktı. Gecenin soğuk havasını derin derin içine çekti. Pus dağılmıştı, yıldızlar parlıyordu. Hiç esinti yoktu ve şimdi hem tütün hem de kömür kokusundan uzaklaşmıştı. Ayrıca pişmiş et, pirinç, baharat, yağ, katran kokularıyla kapının yanına asılmış dört bacağı yere doğru uzanan, birindeki tıkaçtan şarap çekilen kocaman şarap tulumunun ve ondan yere azar azar damlayan şarabın toprağa sinen ağırlaşmış kokusundan da kurtulmuştu. Dahası o ılık mağaranın havasından, tavandan sarkan sarımsak bağlarıyla demet demet adını bilmediği türlü türlü baharlı otların kokularından da kurtulmuştu. Bakır metelikten, kırmızı şaraptan ve sarımsak kokusundan, masada oturan adamların at ve insan teri silmiş giysilerinden de. İnsan teri kuruduğunda boz renk bir iz ve ekşi bir koku, at teri de köpük köpük tatlımsı, bayıltıcı bir koku bırakır. Uzakta, dağların, dere boyundaki, geniş çayırlıktaki çimenlerin üzerindeki çiğlerin ve çam ağaçlarından gelen buram buram, tertemiz, duru gece havasını içine çekti. Rüzgar kesildiğinden beri her yeri iyice çiğ kaplamıştı. Ama orada, dikildiği yerde sabaha don olacağını da düşündü. Derin derin soluklanıp geceyi dinlerken, ilkin çok uzaklardan bir silah sesi duydu. Sonra da aşağıda, at ağılının bulunduğu açıklıkta bir baykuşun çığlığını. Daha sonra mağaranın içinde çingenenin şarkı söylemeye başladığını, bir gitarın yumuşak tıngırtısını işitti. Özellikle kalınlaştırılmış bir ses, haşince yükselip arkasından, ''Babamdan kalmadır'' dedi. Sonra devam etti. ''Aydır o, güneştir. Tüm dünyayı dolaşırım başıboş. Yine de tükenmez.'' Gitar şarkıcıya yönelen alkışlara tıngırdayarak eşlik etti. Robert Garden birinin, ''Bize Katalonyalıyı söyle çingene'' dediğini duydu. ''Olmaz.'' ''Olur, olur, Katalonyalı.'' ''Peki'' dedi çingene ve ağlamaklı bir sesle söylemeye başladı. ''Dümdüzdür burnum, yüzüm ise kapkara ama yine de insanım.'' ''Oley'' dedi biri. ''Devam et çingene.'' Aynı acıklı ve alaycı sesi yükseldi çingenenin. ''Tanrı'ya şükür bir zenciyim ben, Katalonyalı değilim.'' ''Çok gürültü oluyor'' dedi Pablo'nun sesi. ''Çeneni kapa çingene.'' Kadının da ''Evet'' dediğini işitti Robert Garden. ''Çok gürültü oluyor.'' Bu sesle guardiyalı, sivili çekeceksin başımıza. Üstelik sesin bir boka da benzemiyor. Çingene, bir dörtlük daha biliyorum dedi. Gitar başladı çalmaya. Kendine sakla onu dedi kadın. Gitar sustu. Bu gece sesim iyi değil. Şarkı söylemesem de olur dedi çingene. Battaniyeyi yana itip dışarı karanlığa çıktı. Robert Garden adamın önce bir ağaca doğru yürüdüğünü, sonra da kendisine doğru gelişini izledi. Çingene yumuşak bir sesle, Roberto dedi. Evet Rafael dedi Robert Garden. Çingene'nin sesinden şarabın adamı etkilediğini anlamıştı. Kendisi ise iki absent biraz da şarap içmişti. Ama Pablo'nun çıkardığı tatsızlıktan kaynaklanan gerilimle ayık ve dingindi. Çingene çok yumuşak bir sesle niye öldürmedin Pablo'yu dedi. Niye öldüreyim ki? Er geç onu öldürmek zorundasın. O andan niye yararlanmadın? Ciddi mi söylüyorsun? Neyi bekliyorlardı sanıyorsun? Kadın kızı niye dışarı gönderdi sanıyorsun? Söylenenlerden sonra devam etmek mümkün mü sence? Öyleyse hepimizin onu öldürmesi gerekirdi. Küyeva, yok ya, ne demek? Dedi sakin bir sesle çingene. Senin işin bu. 3 ya da 4 kez bekledik ki onu öldüresin. Pablo'nun hiç dostu yoktur. Düşünmüştüm dedi Robert Garden. Ama vazgeçtim. Herkes bunu gördü elbette. Herkes hazırlandığını fark etti. Niye yapmadın? Sizleri ya da kadını incitebileceğini düşündüm. Küeva, kadın da büyük kuşun uçuşunu bekleyen bir orospu gibi bekliyordu. Göründüğünden daha da gençsin sen. Olabilir. Şimdi öldür onu diye kışkırttı çingene. Bu cinayet olur. Daha da iyi ya dedi yavaşçacık bir sesle çingene. Daha az tehlikeli. Hadi şimdi öldür onu. Bu biçimde yapamam. Bana yakışmaz bu iş. Amaç için çalışan bir insanın böyle davranmaması gerek. Kışkırt onu öyleyse dedi çingene. Ama onu öldürmek zorundasın. Başka yolu yok. Onlar konuşurlarken ağaçların arasından sessizliğin içinden bir baykuş uçtu. Onların yanından geçip yere kondu. Sonra yeniden yükseldi. Kanatlarını hızla çarpıyordu ama avlanan bir kuş gibi hareket etmesine karşın tüylerden hiç ses çıkmıyordu. Karanlıkta "Şuna bak," dedi Çingene. "İnsanlar da böyle hareket etmeli. Gündüzünde bir ağaca kör gibi tüneyince çevresinde kartallar uçuşur ama," dedi Robert Garden. "Çok seyrek olarak," dedi Çingene. "Üstelik de rastlantıyla. Öldür onu," diyerek sürdürdü sözlerini. "İşi zorlaştırma. Zamanı geçti artık." Çingene, "Kışkırt onu," dedi. "Ya da sessizlikten yararlan." Mağaranın kapısını örten battaniye aralandı. Dışarıya ışık sızdı. Biri durdukları yere doğru geldi. Kalın, duygusuz bir sesle, "Güzel bir gece," dedi adam. "Yarın hava iyi olacak." Pablo'ydu gelen. Rus sigaralarından birini içiyordu. Sigaradan her nefes çekişinde ateşinin parıltısında yuvarlak yüzü ortaya çıkıyordu. Yıldızların aydınlığında onun hantal, uzun kollu gövdesini görebiliyorlardı. "Kadını aldırma," dedi Robert Garden'a. Karanlıkta sigara parıl parıl parladı. Sigarayı indirirken eli göründü. "Kim zaman çok zordur, iyi bir kadındır, cumhuriyete çok bağlıdır." Sigaranın ışığı şimdi konuşurken hafif hafif sarsılıyordu. Sigarayı dudaklarının kıyısına sıkıştırmış, öyle konuşuyor olmalı diye düşündü Robert Garden. "Hırlaşmamamız gerek, uyum içindeyiz, geldiğine sevindim." Sigara parıl parıl parladı. "Tartışmalara kulak asma," dedi. "Burada başımızın üstünde yerin var." "Şimdi bağışla beni," dedi sonra. "Atları iyi bağlamışlar mı, kazıklara gidip bir bakayım." Ağaçların arasından çayırın kıyısına doğru yürüyüp gitti. Aşağıdan bir at kişnemesi duydular. "Gördün mü?" dedi Çingene. "Şimdi gördün mü? İşte böylece kaçırdın elinden." Robert Garden hiçbir şey demedi. Çingene kızgın bir sesle, "Oraya gidiyorum," diye söylendi. "Ne yapmaya?" "Küyeva, ne yapmayaymış? Hiç değilse kaçıp gitmesini engellemeye. Aşağıdan bir atla bastırıp gidebilir mi?" "Hayır." "Öyleyse ona engel olabileceğin yere git. Orada Augustin var. Öyleyse git, Augustin'le konuş. Ona olan biteni anlat. Augustin zevkle öldürür onu." "Bu hiç fena olmaz," dedi Robert Garden. "Öyleyse yukarı git, ona bütün olanları anlat. Peki sonra?" "Ben aşağıya, çayıra gidip bir göz atacağım. Bak, bu iyi işte ahbap." Karanlıkta Rafael'in yüzünü göremiyordu ama gülümsediğini anlayabiliyordu. Çingene onaylayıcı bir sesle, "İşte şimdi işi sıkıya almaya başladın," dedi. "Sen Augustin'in yanına git," dedi ona Robert Garden. "Tamam Roberto, tamam," dedi Çingene. Robert Garden çamların arasında yürüdü. Çayırın kıyısında yolunu ağaçtan ağaca geçerek buluyordu. Karanlıkta çayırın az ilerisine, açıklık olduğu için daha aydınlık olan çayırın ilerisine baktığında kazığa bağlanmış atların karanlık gövdelerini gördü. Kendisiyle dere arasına yayılmış olan atları saydı. 5 taneydi. Robert Garden bir çam ağacının dibine çöküp çayırı gözlemeye koyuldu. "Yorgunum," diye düşündü. "Belki de yargılarım doğru değil. Ama benim görevim köprü. Başarılı olmak için bu görevi tamamlayana değin kendimi gereksiz tehlikelere atmamam gerek. Elbette zorunlu olan şansları değerlendirmeyi kabul etmemek kimi zaman tehlikeli olmaktan da ötedir. Ama durumu kendi akışına bırakmaya çalışarak yaptım bunu şimdiye değin. Eğer Çingene'nin dediği gibiyse, Pablo'yu öldürmemi bekledilerse yani, o zaman bunu yapmış olmam gerekirdi. Ama bunu beklediklerini belli etmediler hiç. Daha sonra bir yabancının oralılarla iş yapmak zorunda olması çok kötü. Eylemdeyken yapılabilir bu. Yeterli bir sıkı düzenle desteklenirse yapılabilir. Ama bu durumda bence çok kötü olurdu. Hem de insan bu işi yapmayı aklından geçirse ve bu ona kestirme kolay bir yol olarak görünmüş olsa bile. Ama ben bu ülkede hiçbir şeyin böylesine kestirmeden ya da kolay olduğuna inanmıyorum. O kadına tümüyle güvenmeme karşın böylesi şiddetli bir şeye nasıl tepki gösterirdi bilemem. Böylesi bir yerde birinin ölmesi çok çirkin, pis ve iğrenç olabilir. Kadının tepkisinin ne olacağını bilemezsiniz. Kadın olmadığında da burada ne örgütlenme olur ne de disiplin. Kadınla ise her şey eksiksiz olabilir. Kadının onu öldürmesi en iyisi olurdu. Ya da Çingene yapsa, ama bunu yapmaz. Ya da nöbetçi Augustin. İstesem adam öldürmeye karşı olduğunu söylemesine karşın Anselmo da yapar bunu. Ondan tiksiniyor, biliyorum bunu. Şimdiden bana güveniyor üstelik. İnandığı şeyin temsilcisi olduğuma inanıyor. Ama bunu iyice anlamak için daha çok erken. Gözleri yıldızların ışığına alıştığında Pablo'nun atlardan birinin yanında durduğunu görebildi. At otlanmayı bırakıp kafasını kaldırmış, sonra sabırsızlıkla yine indirmişti. Pablo atın yanında ona yaslanarak ayakta duruyor, kazık ipinin uzunluğu el verdiğince dolaşan atla birlikte dolanıyor, boynunu okşuyordu. At otlandığı sırada gösterilen bu sevecenliğe sinirleniyordu. Robert Garden, Pablo'nun ne yaptığını göremiyor, ata söylediklerini duyamıyordu. Ama atı kazıktan çözmediğini, eğerlemediğinde görebiliyordu. Sorunu açıkça düşünmeye çalışarak orada Pablo'yu izlemeye koyuldu. "Ey benim kocaman, güzel, küçük midillim," diyordu ata karanlıkta Pablo. İri yarı Doru Aygır'la konuşuyordu. "Ey güzel, beyaz yüzlü, kocaman güzellik. Ey kocaman boynu, Pueblo'mun, köyümün köprüsü gibi kıvrımlım," dedi durdu. "Ama çok, çok daha ince kıvrımlım." At, adam kendisini çektikçe başını yanlara sallayıp ot koparıyordu. Adamdan da, konuşmasından da sıkılmıştı. "Ne kadınsın sen, ne de budala," dedi Doru ata Pablo. "Sen, ah sen, sen, sen, benim kocaman, minik midillim. Yanan kayaya benzer bir kadın değilsin sen. Saçları kırpık, hareketleri anasının karnından daha yeni düşmüş bir taya benzer bir kız da değilsin sen. Ne hakaret edersin, ne yalan söylersin, ne de anlayışsızsın. Sen, ah sen, ah benim kocaman minik midillim." Pablo'nun Doru ata söylediklerini işitmek Robert Garden için ilginç olurdu ama onu duymamıştı. Çünkü Pablo'nun yalnızca atlarını yokladığına iyice inanmadığı ve onu bu sırada öldürmenin işe yarar bir girişim olmayacağına karar verdiği için ayağa kalkıp mağaraya dönmüştü. Pablo uzunca bir süre atla konuşarak çayırda kaldı. Söylediğinden hiçbir şey anlamamıştı at. Bir tek sesinin tınısından arkadaş olduklarını kestirmişti. Ayrıca tüm gün ağılda kaldığı ve iyice acıktığı için kazık ipinin el verdiğince açılıp sabırsızca otlanıyordu. Bu adam da canını sıkmıştı. En sonunda Pablo kazığın yerini değiştirdi ve sesini çıkarmaksızın atın yanında durdu. At otlanmayı sürdürdü. Adam kendisini tedirgin etmediği için rahatlamıştı artık. 6. Mağaranın içinde Robert Garden ateşin yanında bir köşedeki post kaplı taburelerden birine oturmuş kadını dinliyordu. Kadın bulaşıkları yıkıyor, Maria da onları kuruluyor, sonra eğilip duvarda raf olarak kullandıkları pek derin olmayan bir oyuğa yerleştiriyordu. Kadın, "El Sordo'nun gelmemesi çok garip," dedi. "Bir saat önce burada olmalıydı. Gelmesi için haber yolladınız mı?" "Yok, her gece gelirdi. Belki bir şey yapıyordur, bir işi vardır." "Olabilir," dedi kadın. "Eğer gelmezse yarın gidip onu görmemiz gerek." "Evet, buradan uzak mı?" "Değil, iyi bir gezinti olacak. Çok hareketsiz kaldım." "Gelebilir miyim?" diye sordu Maria. "Ben de gelebilir miyim Pilar?" "Evet güzelim," dedi kadın. Sonra koca yüzünü çevirip, "Güzel değil mi?" diye sordu Robert Garden'a. "Sence nasıl? Azıcık ince mi?" Robert Garden, "Bence çok güzel," dedi. Maria adamın bardağına şarap doldurdu. "İç bunu," dedi. "Beni daha da güzel gösterir. Güzel görünmem için bundan çok çok içilmesi gerekli." "Öyleyse içmeyi keseyim ben," dedi Robert Garden. "Şimdiden güzel görünüyorsun gözüme. Hem de ne güzel." "İşte böyle konuşulur," dedi kadın. "Gerçek bir beyefendi gibi konuşuyorsun. Daha nasıl görünüyor sana?" "Akıllı," dedi Robert Garden kesik kesik konuşarak. Maria kıkırdadı. Kadınsa üzgün üzgün başını salladı. "Ne güzel başladın, bir de bitirişine bak Don Roberto." "Bana Don Roberto deme. Şaka bu. Burada şaka olsun diye Don Pablo deriz. Yine şakacıktan Senyorita Maria deriz. Onun gibi." "Ben böyle şaka sevmem," dedi Robert Garden. "Yoldaşlar bu savaşta ciddi olarak adlandırılmalıdır. Şakayla birlikte çürüme başlar." Kadın ona takılarak, "Siyasi görüşün konusunda çok bağnazsın," dedi. "Hiç şaka yapmaz mısın?" "Yaparım. Şakayı çok severim. Ama bu biçiminde değil. Bir bayrak gibidir o." Kadın bir kahkaha attı. "Bayrakla da dalga geçerim ben." "Ne bayrağı olursa olsun. Bence insan her şeyle dalga geçebilir. Sarı, kırmızı eski bayrağı, kan ve irin diye at takmıştık. Morun eklendiği cumhuriyet bayrağını da kan, irin ve permanganat diye adlandırıyoruz. Bu da bir şaka." "Komünist o," dedi Maria. "Onlar çok ciddi genteler, adamlar." "Komünist misin sen?" diye sordu kadın. "Hayır, antifaşistim." "Ne kadardır?" "Faşizmin ne olduğunu anladığımdan beri." "Ne kadar oldu anlayalı?" "Yaklaşık 10 yıl." "Pek uzun bir süre değil," dedi kadın. "Ben 20 yıldır cumhuriyetçiyim." "Babam yaşam boyunca cumhuriyetçiydi," dedi Maria. "Bu yüzden vurdular onu." "Benim babam da yaşam boyunca cumhuriyetçiydi. Büyük babam da öyle," dedi Robert Garden. "Hangi ülkede?" "Birleşik Devletler'de." "Onları vurdular mı?" diye sordu kadın. "Küeva," dedi Maria. "Birleşik Devletler cumhuriyetçilerin ülkesi. Orada cumhuriyetçi olduğu için kimseyi vurmazlar." "Yine de insanın cumhuriyetçi bir büyük babası olması iyi bir şey," dedi kadın. "İyi bir kandan geldiğini gösteriyor bu." "Büyük babam cumhuriyetçilerin ulusal kurulundaydı," dedi Robert Garden. Bu Maria'yı bile etkilemişti. "Peki baban hala cumhuriyette etkin mi?" diye sordu Pilar. "Hayır, öldü. Nasıl öldüğünü sorabilir miyim?" Kendini vurdu. İşkenceden kurtulmak için mi diye sordu kadın. Evet dedi Robert Garden, işkenceden kurtulmak için. Maria ona yaşlı gözlerle bakıyordu. Babam dedi, bir silah geçiremedi eline. Babamın bir silah bulacak kadar talihli olmasına çok sevindim. Evet, oldukça şanslıydı dedi Robert Garden. Başka şeylerden konuşsak ne dersiniz? Demek senle ben aynı durumdayız dedi Maria. Elini adamın koluna koyup yüzüne baktı. Robert Garden kızın esmer yüzüne, onun gördüğünden beridir yüzü kadar genç durmayan gözlerine baktı. Gözleri şimdi birden acıkmış gibiydi. Gençti ve istekliydi. Sizi yan yana gören kardeş olduğunuzu sanabilir dedi kadın. Ama bence kardeş olmamanız büyük bir talih. Şimdi hissettiklerimin nedenini anladım dedi Maria. Şimdi her şey açıklığa kavuştu. Robert Garden, Cueva dedi. Sonra uzanarak elini kızın başında dolaştırdı. Bütün gün bunu yapmak istemişti. İşte şimdi yapmıştı. Boğazının kuruduğunu duyumsayabiliyordu. Kız başını elinin altında kımıldatıyor, ona bakıp gülümsüyordu. Robert Garden parmakların arasında kırpılmış kafanın sık, ipek gibi tüylerini duyumsuyordu. Sonra eli kızın boynuna uzandı, sonra da yere düştü. Kız, yeniden yap dedi, bütün gün bunu yapmanı istedim. Robert Garden, daha sonra dedi, sesi boğuklaşmıştı. Pablo'nun kadını gümbür gümbür sesiyle, ben neyim dedi, burada sizi izlememi mi bekliyorsunuz? Kımıldamadan oturmamı mı bekliyorsunuz? Kimse yapamaz bunu, şu Pablo da dönüp gelse artık. Maria onu fark etmiyordu artık. Ne de masada mum ışığında iskambil oynayan öbürlerini. Bir bardak daha şarap ister misin Roberto dedi. Evet dedi adam. Niye olmasın? Senin de benim gibi bir ay yaşın olacak dedi Pablo'nun kadını. Bir de bardak bardak içtiği o tuhaf şeyle iyice kafayı bulacak. Dinle beni İngiliz. İngiliz değil Amerikalı. Dinle öyleyse Amerikalı. Nerede uyumayı düşünüyorsun? Dışarıda uyku tulumum var. İyi dedi kadın. Hava temiz mi? Soğuk da olacak. Dışarıda öyleyse dedi kadın. Dışarıda uysan. Eşyalarım benim koynumda yatabilir. Oldu dedi Robert Garden. Robert Garden kıza bizi azıcık yalnız bırak dedi. Elini omzuna koydu. Niye? Pilar'la konuşmak istiyorum. Benim gitmem gerekli mi? Evet. Kızın mağaranın ağzına gidip kocaman şarap tulumunun yanında kağıt oynayanları izlemeye başladığını görünce ne var dedi Pablo'nun kadını. Robert Garden çingene dedi ki benim diye söze başladı. Hayır diye sözünü kesti adamın kadın. Yanılmış. Eğer gerekliyse ben, dedi çabuk çabuk ama zorlukla Robert Garden. Yapacaktın anlaşılan, dedi kadın. Yok, gerekli değil. Seni gözlüyordum ama değerlendirmen doğruydu. Ama çok işe yarayacaksa, hayır, dedi kadın. Sana işe yaramayacağını söylüyorum. Çingene'nin beyni çürüktür ama bir erkek zayıf düştüğünde büyük bir tehlike olabilir. Hayır, anlamıyorsun sen. Bu adamın tehlikeli olma yeteneği tümüyle yitmiştir. Anlamıyorum. Daha çok gelsin dedi kadın, anlayacaksın. Sonra kıza dönüp gel Maria, konuşmamız bitti. Kız yanlarına geldi. Robert Garden elini uzatıp kızı okşadı. Elinin altında bir kedi yavrusu gibiydi kız. Robert Garden onun ağlamaya başlayacağını sandı ama kızın dudakları düzeldi yine. Adama bakıp gülümsedi. Kadın Robert Garden'a artık yatsan iyi yaparsın dedi. Uzun yoldan geliyorsun. Tamam dedi Robert Garden, eşyalarımı alayım. 7. Uyku tulumunda uyuyordu. Uzun bir süre uyumuş olduğunu düşündü. Uyku tulumu mağaranın ağzından oldukça uzaktaki kayaların kuytuluğunda yere seriliydi. Uyurken döndü. Sırtı sızım sızım sızlayarak ayakları iyice yorulmuş, yumuşak yeri bulana değin yorgunluktan bütün kasları tutulmuş, fanila astara yaslanarak uyku tulumunda gerinmeye bile yorgunluk yüzünden büyük bir lüks görerek tam uykuya dalarken örtünün altında bileğine kısa bir iple bağlanmış tabancasının üzerine yana yuvarlandı. Uyandı. Nerede olduğunu merak etti. Sonra anımsadı. Tabancayı altından çekerek mutlulukla yeniden uykuya dalmak için tuluma yerleşti. Bir eli hasır tabanlı ayakkabıların çevresine düzenli bir biçimde sararak giysilerinden yaptığı yastığın altındaydı. Bir kolunu da yastığına dolamıştı.